Ayrım 9. 51. sayfa. Bu söz gülüşmelere boğuldu. Fakat Turgut'un gülüşünde gizli bir hüzün vardı. Sitare bunu derhal sezdiğinden hakikatin iç yüzünün sımsıkı örtülmesi için dış yüzüne daha kat'i bir vuzuh vermek lüzumunu hissettim. Gözlerini süratle kurulayarak kocasının elini tuttu. Mümkün olduğu kadar neşeli bir tavırla "İşte bitti bitti" dedi. "Artık bu kadarcık da taassür hakkım yok mu? Fakat emin ol, geçti kocacığım." Boğazında bir şey düğümlenmiş, susmuştu. Profesör konuşmasına devam ediyor, sesi ahenkli bir çağıltı halinde havada dalgalanıyordu. Nihayet dinleyicilerine veda ederek sözünü bitirdi. Sitare asıl bundan sonra kendini nasıl toplayabileceğini düşündü. Bir külçe halindeydi. Eğer o sırada yakın bağdan misafirler gelmeseydi hakikaten çok müşkül vaziyette kalacaktı. Gelenleri karşılamak üzere bahçeye çıkılırken musluğa koştu, yüzünü yıkadı. Sonra çardan loş bir köşesine oturdu. Orada gecenin tatlı bir serinlik taşıyan rüzgarında gönlünün yaşını kurutup gönlünün ateşini söndürmeye çalıştı. Geç vakit yatak odalarına girdikleri zaman da kocasına "Yarın seninle İzmir'e döneceğim" dedi. Bu ani gidiş karşısında hem hayret hem teessür duyan Makbule, "Yoksa yaranı deşen bir el mi oldu?" diye yavaşça sormuştu. Sitare gözleri yerde ihtimal dedi. "Fakat yalnızlığa gitmeni doğru bulmuyorum. Yalnız kalmak ihtiyacındayım." Hakikaten yalnız kalmak ihtiyacındaydı. Onu artık bağlar üzümler etrafında pervane olanlar değil, Makbule bile alakadar etmiyordum. Mevcudiyetleri, sesleri ve neşeleriyle iç alemini durmadan tedirgin edip sarsan, sahte tebessümler saçtırmakta kendisini yoran bu varlıklardan bir an önce uzaklaşmak, kat'i bir sükun içinde dinlenmek için sabırsızlanmaktaydı. Fakat İzmir'e varıp da küçük evinin sessizliği içinde kendisini yapayalnız bulunca büsbütün fena oldu. Kocası onun ruhunda bir buhran hüküm sürdüğünü sezmiş, yüzünü yine bir endişe bulutu kaplamıştı. "Nen var Sitare'm?" diyordu. "Niçin böyle ısrap çekiyorsun?" Sitare artık bu kabil sualları sükutla karşılıyor, bir heykel hali takınıyordu. Turgut ısrar ediyordu. "Ne istiyorsan söyle karıcığım. Senin için hayatımı bile fedaya hazırım. Eğer İstanbul'u özlediğinse bir müddet için git kal. Yahut başka bir arzun varsa söyle bana." Sitare yine susuyor. İnatla önüne bakıyor. Dudaklarını bile kıpırdatamıyordu. Artık vaziyeti idare etmek kudretinin kalmadığını, her şeyi oğluna terk etmekten başka yapacağı bir şey bulunmadığını görüyordu. Bir gece benliğini temelinden sarsan bir rüya gördü. Bu rüya şöyleydi. Sitare gayet büyük ve karanlık bir bahçede bulunuyordu. Dev cüsseli ağaçlar arasındaki belirsizce aydınlanan düz bir yoldan ilerliyor birini arıyordu. Aradığının kim olduğunu bilmemekle beraber yüreğindeki tahassür sızısından bunun çok sevdiği birisi olduğunu hissetmekteydi. Bir hayli yürüdükten sonra kendini küçük bir meydanlıktan buldu. Burada ağaçlar seyrek olduğundan yıldızlar dolu gökyüzü görünüyordu. Etrafına bakındı. Esrarlı bir şekilde uzanan ağaç gölgelerinde ve meydanlığın kuytularında gezinenler olduğu zahabını verecek hışırtılar vardı. Sitare ürpererek bu sesleri dinlerken arkasında bir pıtırdı duydu. Başını çevirince donuk aydınlık içinde Ferruh Bey'i gördü. Açık renk bir elbise içinde profesör elleri ceplerinde hareketsiz duruyordu. O anda Sitare'nin ruhu sanki bir sürur tufaniyle doldu. Kollarını açtı ve sevdiği, hasretiyle eridiği kollar arasına çılgın gibi atıldı. Ferruh Bey en sıcak sesiyle "Sitare'm, yavrum" diyordu ve kor gibi yanan dudaklarıyla onu doyulmaz buselere boğuyordu. Sitare'nin başı arkaya düşmüştü. İçini dağlayan ateş tarif edilmez derin bir saadetle damla damla eriyor. Dünyada misline rastlanmaz engin bir haz içinde gaş yoluyordu. Gözleri yumulu olarak kalbinden akseden bir sedayla "Ah ne kadar özlemişim" diye inledi. Ferruh Bey fısıltı kadar yavaş "Ya ben, ya ben" diye tekrarlıyordu. Sitare gözlerini kaldırınca gökteki bütün yıldızların aşağıya inmiş olduğunu gördü. Binlerce ışık başlarının üstünde bir avize şeklinde toplanmıştı. Kirpiklerinden yaşlar sızdığının farkına vardı. Kendini sımsıkı profesörün göğsü üstünde hissettiği sıcak nefesinin bir şifa iksiri halinde kalbine aktığını duyduğu halde içindeki tahassürün büsbütün yakıcı bir hal aldığını, bağrında doyup kanmaz bir susayış uyandığını görüyordu. Yıldızlar daha yakına geldiler. İri ve titrek ziya parçaları şeklinde kandil kandil üstlerine dökülmeye başladılar. Sitare tatlı bir uyuşukluk, bir kendinden geçiş içinde. "Ebediyet bu mu, bu mu?" diye soruyordu. Sevdiği ses kulağına "Aşkın ebedisi, sitare" diye fısıldadı. Sonra bulut şeklinde gri bir duman belirdi. Bu duman bütün o ışıkları, o yıldız yağmurunu sardı. Sitare birdenbire kendisini boşlukta ve yapayalnız hissetti. O gri bulutla birlikte yükseliyor, yükseliyordu. Müthiş bir korku içinde "Allah'ım, Allah'ım" diye bağırarak uyandı. Uyanır uyanmaz doğrulmuştu. Küçük gece lambası yatak odasını hafifçe aydınlatıyor. Yanında uyuyan kocasının muntazam nefesleri sessizliği muterrit bir ahenkle sarıyordu. Kalbi o kadar hızlı çarpıyordu ki elini göğsüne bastırdı. Rüya bütün füsunu ve bütün azametiyle benliğini kaplamış, muhayyilesiyle ruhu o alemin eseri olmuştu. Hemen karyoladan indi. Açık pencerenin önüne giderek tutuşan ciğerlerini biraz serinletmek için kendini gecenin rüzgarına verdi. Hiçbir hadise onu bu rüya kadar perişan etmemişti. Artık ne olursa olsun o sevgili varlığı bir an önce görmek kararına varıyor. Bu hasretle daha fazla katlanmak kudretini kalmadığını anlıyordu. Evet, ona mutlaka gidecekti. Bu karar her şeye rağmen bütün vücudunu bir sevinç arasıyla sarmıştı. Bir kere daha kendimi kolları arasında göreyim, ondan sonra ölmeye razıyım diyordu. Pencerenin önüne oturdu. Yaşlı gözlerini sakin körfeze daldırdı. Gece karanlıktı. Çok yükseklerde pırıldayan yıldızların donuk akisleri uyuyan denizin sattığında hafif bir yakamoz hasıl ediyor. Kıyılardaki tek tek ışıklar sarı birer elif şeklinde suda birleşiyorlardı. Rüyanın heyecanı biraz teskin olunca buradan ayrılmasının doğuracağı acıyı düşündü. Kendisini o kadar çok seven, kaprislerini istisnasız hoş gören dünyanın en iyi kocasına karşı bu hareketi bir zulüm şeklinde tasavvur ediyordum. Evet, Turgut hakikaten dünyanın en iyi kocası olarak gösterilebilirdi. Her şeyden ziyade sahip olduğu hüsnü niyet ve hüsnü nazar onu bir melek hasletiyle kıymetlendirmeye kafiydi. Sitare'nin herhangi bir erkeği derhal şüpheye düşüreceği muhakkak olan ahvalini şaşılacak bir müsamaha ve şefkatle karşılayışı, onun aile tahassürü şeklinde gösterdiği teessür ve hüznünü hiçbir vesvese eseri belirtmeksizin halisane bir alaka, bir ana yakınlığıyla sarmaya çabalayışı, bu iyilikleri bilmemezlik için insanın ne kadar nankör olabileceğini meydana koyan açık hakikatlerdi. Bunları düşünürken yüreği sızlıyor, sessiz hıçkırıkları onu boğacak hale getiriyordu. Birden arkasında bir hareket hissetti. Başını çevirince Turgut'un omuz başında ayakta durduğunu görünce gayri ihtiyari bir korku nidası salıverdikten sonra kısık bir feryatla "Turgut sen misin? Ne zaman kalktın?" diyebildi. Kocası bir heykel gibi hareketsiz ve sessiz duruyordu. Sitare tekrar konuşmak lütumunu duydu. Telaşlı bir fısıltı ile "Bir rüya gördüm de" diye başladı. Lakin bir yalan uydurmak mecburiyeti hissederek bir iki kere yutkundu. "Evet, bir rüya gördüm Turgut. Annemi hasta gördüm. Öyle fena oldum ki..." Turgut ilk defa bir hareket yaparak ona daha yakına geldi. Ağlıyorsun karıcığım. Üzüldüğünü anladım. Fakat gözyaşlarını gizlemek için neden nefsini azaba sokuyorsun? Seni uyandırmak istemedim de ondan. Bilakis uyandırsaydın tesirliğine koşacak benden başka kimin var? Sitare ıslak yüzünü Turgut'un serin avuçlarına bıraktı. Onun uhriyeti karşısında küçülüyor, yüreği paramparça oluyordu. Fakat kararını açmanın da hiç bu kadar iyi sırası düşmeyeceğini bildiğinden çekine çekine. Turgut dedi, annemi o kadar özlemişim ki, beni az bir müddet için İstanbul'a gönderebilir misin? Elbette Sitarem, ben sana bunu çoktan beri teklif ediyorum. Ah, fakat seni yalnız bırakmak, beni hiç düşünme. Orada ne kadar istersen kal, gez eğlen. El verir ki neşen ve sıhhatin yerine gelsin. Sen de izin alıp gelemez misin? Bugünlerde vazifen buna imkan verecek vaziyette değil, ileride belki. Sitare kaybetmek istemediği bir servete sarılır gibi Turgut'a sokuldu. Başını onun geniş göğsüne dayadı. Güzel bir sonbahar günü sona ererken Sitare telaşlı adımlarla İstinye'deki mavi köşe uzanan dağ yolunu aşıyordu. O kadar heyecanlı idi, kalbi o kadar hızlı çarpıyordu ki adımları dolaşıyor, taşlara takılıyor, eliyle göğsünü bastırarak sık sık durup dinlenmeye mecbur kalıyordu. Nihayet bahçe kapısına vardı. Orada yarım dakika kadar nefeslerinin intizama avdetini bekledi. İstanbul'a o gün gelmiş, doğru Tarabya'ya gitmişti. Fakat evde kimseyi bulamadığından soluğu İstinye'de almayı canına minnet bilmişti. Ya profesör de evde değilse diye düşünürken kalbi acı bir şekilde burkuluyor. Bu ihtimalin üzerinde durmak bile istemiyordu. Düşünceleri arasında kendisini Selim karşıladı. Artık yetişmiş bir çağa gelmiş olan bu afacan oğlan hala bırakmadığı laubali tavrıyla "Hoş geldiniz Sitare Hanım. Size hangi rüzgarlar attı böyle?" diye bağırmıştı. Sitare ciddi bir tebessümle "Evdeler mi acaba?" diye sordu. "Buyurun efendim, hiç ev boş olur mu?" Öne düşerek Sitare'yi kütüphaneye kadar çıkardı. "Biraz dinleniniz," dedi. "Şimdi gelirler. Aman yarabbi, ne kadar değişmişsiniz. Fakat yine fevkaladesiniz. Rica ederim." diye Sitare onun sözünü kesecek oldu. Selim babasının her zaman oturduğu koltuğa yaslanarak "Ay hala bir genç kız sıkılganlığı mı taşıyorsunuz? İşte buna şaşmamak elde değil." diye alaycı bir eda ile güldü. Sonra ona sigara ikram etti. "Demek içmiyorsunuz. Sizin gibi modern bir genç kadının bu derece muhafazakar yaşaması cidden garip." Kendisi üflediği dumanları eliyle savurarak devam etti. "Belma'nın nişanlanacağından herhalde haberiniz yoktur. İstanbul'a tam zamanında geldiniz doğrusu. Sahi mi söylüyorsunuz?" "Elbette. Fakat enişte beyin kim olduğunu merak etmiyor musunuz?" "Kim?" "Demek hakikaten bu hususta bir şey bilmiyorsunuz. Ne tuhaf. Ablanızla ağabeyimin evlenmesi de sizi gafil avlamıştı. Ma mafi. Bu defa İstanbul'da olmadığımız için bir derece mazur sayılabilirsiniz. Beni üzmeyiniz rica ederim." "Sizi üzmek mi? Aman Allah'ım, bu kadar yufka yürekli olduğum halde sizi üzmek bana yaraşır mı?" "Esasen pek heyecanlısınız." "Yok yok, işte söylüyorum. Enişte Bey, bir müddet nikahat hayatı sürdükten sonra vazifesi başına dönen kıymetli bir tayyarecidir." "Nasıl? Hala anlamadınız mı canım? Ağabeyiniz Cavit Bey." "Ay, ciddi mi söylüyorsunuz?" "Tabii ciddi söylüyorum. Böyle içli dışlı bir aile oluyoruz. Fakat ağabeyim Kayseri'ye tayin olunmuştu." "Sizin gibi bir müstesna hilkat gurbete gider de Belma gidemez mi?" Sitare bu iltifat karşısında hafifçe kaşlarını çattı ise de arkasından gülümsedi. Çünkü aldığı güzel haberin zevkine kapılmış, profesörü bir an önce görmek için duyduğu sabırsızlığı bile bir lafta unutur gibi olmuştu. Gözünü kapıdan kulağını kirişten ayırarak "Demek her şey takarrür etti öyle mi?" diye sordu. "Evet, her şey. Ne derece sevindim bilemezsiniz. Nişan yakında mı olacak? Zannederim. Ağabeyinizin gelmesini bekliyorlar. Selim bir an düşünceye daldı. Sonra meyus bir tavır takınarak, aile içinde benden başka her genç bir yuva sahibi oldu dedi. Ben de olabilirdim. Lakin istediğim kızı alamadıktan sonra. Sitare'ye tuhaf bir nazarla baktı. Sonra damdan düşer gibi süratle ilave etti. Acaba bir başkasının karısı olmakla ne kazandınız? Ağabeyim ablanızla. Belma ağabeyinizle evlenebildikten sonra ben de sizi alamaz mıydım sanki? Sitare ayağa kalkmaya davranarak haşin bir sesle rica ederim Selim Bey dedi. Affedersiniz. Saçmaladığımın farkındayım. Fakat sizi görür görmez o derece heyecana kapıldım ki bir minyatür kadar zarif haliniz var. Hislerimin samimiyetini bağışlayınız Sitare Hanım. Sitare öfkeden titremekle beraber son raddeye kadar sabretmenin en doğru hareket olacağını düşündü. Yürüyüp çıksa hiçten bir hadise doğacaktı. Tekrar gözlerini oda kapısına çevirip beklemeye başladı. Profesör de ne kadar gecikmişti? Acaba neyle meşgul diye gayri ihtiyari bir göğüs geçirdi. Tahammülü son derece azalmıştı. Etrafına bakınırken, yoksa yine bir rüyada mıyım diye düşünüyor. Hakikatte o çok sevdiği kütüphanede, onun teneffüs ettiği ve kokusunun sindiği hava içinde bulunduğuna inanamıyordu. Kapı açılıp da içeriye girdiğini bir görseydi, içine güneşler doğmuş gibi olacaktı. Sonra birbirinin kollarına atılacakları anı tahayyül etti. Acaba bu sırnışık oğlan baş başa kalmalarına fırsat verecek miydi? Bu düşünceyle gözlerini ondan tarafa çevirdi. Selim ayak ayak üstüne atıp yaslandığı koltuktan kendisini sinsi bir tebessümle süzüyor, şişirdiği avurtlarında toplanan sigara dumanlarını azar azar sağa sola yukarı aşağı üfleyerek eğleniyordu. Sıkıldığınızın farkındayım güzelim dedi. Yalnız birkaç dakika daha sabrediniz. Zira size ancak o kadar refakat edecek vaktim var. Neredeyse bir arkadaşım gelecek. Sitare asabiyetle, fakat evde sizden başka kimse yok mu diye sordu. Maalesef. Peki bunu neden daha önce söylemediniz? Daha önce söyleyip de sizi kapıdan çevirmek, böylece arkadaşımın gelmesini intizarla geçecek boş vaktimde bir çiçek demeti seyretmek zevkinden kendimi men etmek pek akıl kârı sayılmazdı. Sizi oyalayabilmek maksadıyla uydurduğum nişanlanma masalı içinde ayrıca affımı rica ederim. Sitare öfkeden artık kendini kaybetme derecesine gelerek ayağa kalkmıştı. Nasıl? Benimle alay ettiniz öyle mi? Diye bağırdı. Haşa, hem de bu kadar saftırın olacağınızı nereden tahmin edebilirdim? Pekala, sinirlenmeyiniz canım. Vallahi şaka ettiğimi derhal anlayacağınızı sandım. Hiç böyle mesut bir hadise olsa evvela size bildirmezler miydi? Sözümü nasıl da inanıverdiniz? Mukallata el verir. Beni aldatarak nasıl burada vaktimi ziyan ettirebilirsiniz? Onu anlamalıyım. Ben yüreği yanık bir biçareyim. Siz sadece bir küstahsınız. Yapmayın güzelim. Terbiyesiz herif. Sitare hırsla kapıya doğru yürüdü. Tam çıkacağı sırada Selim arkasından, eğer bu kabahati mi babama şikayet edebileceğinizi umuyorsanız yanılıyorsunuz dedi. Zira kendisini uzun zaman göremeyeceksiniz. Sitare esasen Ferruh Bey'in evde olmayışı haberiyle fena halde sarsılmış, sonsuz bir yeis ve fütür ile benliği perişan olmuştu. Bu son cümle adımlarını dolaştırdı. Bir feryat halinde. Niçin? Diye sordu. Çünkü babam bir hafta evvel uzunca bir seyahate çıktı. Nereye gitti? Mısır'a. Bu da yalandı. Sizi şerefimle temin ederim. İsterseniz aşçıya veya bahçıvana sorunuz. Ne kadar kalacak? 2-3 ay kadar. Belki daha ziyade. 9. ayrımın sonu.